Ayrım 5. İran Mektupları, Montesquieu, sayfa 43. 23. Mektup, Özbek'ten İzmir'deki arkadaşı İbben'e. 40 günlük gemi yolculuğundan sonra Livorno'ya ulaştık. Burası yeni bir şehir. Toskana dükleri bataklık durumundaki bu şehri büyük bir deha ile İtalya'nın en müreffeh şehri haline getirmişler. Orada kadınlar oldukça özgür. Jaluzi denilen bazı pencerelerden erkekleri görebiliyorlar. Kendilerine eşlik eden birkaç ihtiyarla birlikte her gün dışarı çıkabiliyorlar. Sadece tek bir peçe takıyorlar. İranlı kadınlar 4 tane takıyorlar. Enişteleri, amcaları, yeğenleri onları rahatça görebiliyor ve kocaları da bundan hiç mi hiç alınmıyorlar. Müslüman birinin Hristiyan bir şehri ilk defa görmesi büyük bir olay. Binaların, elbiselerin, belli başlı geleneklerin farklılığı gibi ilkin göze çarpan şeylerden söz etmiyorum. En ufak şeylerde bile hissedilen ve ifade edilemeyen bir acayiplik var buralarda. Yarın Marsilya'ya hareket ediyoruz. Orada pek fazla kalmayacağız. Avrupa'nın kalesi olan Paris'e bir an evvel ulaşmak Rika'nın da benim de amacımız. Seyyahlar tüm yabancıların gözünde ortak vatan olan büyük şehirleri her zaman ararlar. Hoşça kal. Seni devamlı seveceğimden kuşkun olmasın. Livorno, 12 Sefer, Nisan 1712. 24. Mektup, Rika'dan İzmir'deki İbben'e. Bir aydan beri Paris'teyiz ve dur durak demeden her günümüz hareketli geçti. Yerleşmeden, başvurulacak insanları bulmadan ve yoksun olduğumuz tüm gerekli şeyleri tedarik etmeden önce yapılması gereken çok iş var. Paris, İsfahan kadar büyük. Orada evler öylesine yüksek ki sanki sadece astrologlar orada oturuyor diyesi geliyor insanın. 6 ya da 7 evin üst üste gelmesiyle bina edilen göğe tırmanan bir şehrin ne kadar kalabalık olduğunu ve herkes caddeye çıktığında nasıl bir keşmekeşlik meydana geldiğini hayal edebilirsin. Belki de şu söyleyeceğime inanmayacaksın. Bir aydır buradayım ve hiç kimsenin yürüdüğünü henüz görmedim. Dünyada vücut mekanizmasından Fransızlar kadar güzel yararlanan bir millet yok. Koşuyorlar, adeta uçuyorlar. Asya'nın hantal arabaları, develerimizin düzenli adımları sabırlarını tüketip onları bayıltır. Böylesi koşuşturmaya hiç alışık olmayan ve sık sık aynı tempoda yürüyen bir kişi olarak ben de bazen bir Hristiyan gibi coşup koşuşturuyorum. Tepeden tırnağa çamurlara bulandığım oluyor. Fakat sürekli olarak ve belirli zamanlarda yediğim dirsek darbelerini affedemiyorum. Arkadan gelip beni geçen ve geriye dönen bir insan ve diğer taraftan yolumu kesip birincinin beni yakaladığı yerde beni aniden bırakıveren bir diğeri ve daha 100 adım bile atmadan sanki 10 fersah yol almış gibi yoruluyorum. Avrupalılarının adet ve geleneklerinden detaylı olarak daha şimdiden sana bahsedebileceğimi bekleme. Bu konuda kesin fikre sahip değilim ve vaktimi ancak olup bitenlere şaşırmakla geçirdim. Fransa kralı Avrupa'nın en güçlü prensidir. Komşusu İspanya kralı gibi altın madenleri yok. Madenler bir gün tükenir. Fakat bu kral gurur duyduğu tükenmez hazinelere sahip olduğu için İspanya kralından daha zengin. Satılacak şeref ünvanlarından başka hiçbir kaynağı olmadığı için bu kral bir bakarsınız büyük savaşlara girişir ve insan aklının bir mucizesi olarak ordularının maaşı ödenir. Savaş meydanları donatılır ve donanmalarının ekipmanı hazırlanır. Diğer taraftan bu kral büyük bir büyücüdür. Adamlarının düşünme şekillerini bile etkilemektedir. Kendisi nasıl istiyorsa onların öyle düşünmesini sağlar. 2 milyon eküye ihtiyacı olduğu bir anda hazinesinde 1 milyon eküsü varsa bir ekünün 2 ekü değerinde olduğuna adamlarını ikna etmeye çalışır ve onlar da buna inanır. Karşı koyulması güç bir savaş sürerken hiç parası yoksa bir kağıt parçasının para olduğunu kafalarına sokarak onları buna inandırır. Bu kral insanların aklını öylesine çelmiş ki onlara dokunduğunda bilumum bütün hastalıklarının iyileşeceğine bile onları inandırmış. Bu prens hakkında söylediklerim seni şaşırtmamalı. Kraldan daha nüfuzlu ve kendi aklına sahip çıkamayıp başkalarının aklını elinde tutmaya çalışan diğer bir büyücü daha var. Bu büyücünün adı Papa. Bir bakarsınız bu yeni büyücüde üçün bir olduğuna, yenilen ekmeğin ekmek olmadığına ya da içilen şarabın şarap olmadığına ve bunun gibi binlerce şeye insanları inandırır. Fırsatını bulup gerçekleri öğrenmesin ve inanma alışkanlığını yitirmesin diye zaman zaman prense inançla ilgili yazılar verir Papa. 2 yıl önce anayasa diye adlandırdığı büyükçe bir yazıyı ona yolladı ve büyük cezalarla korkutarak onu ve mahiyetini bu yazıda olan her şeye inanmaya zorladı. İtaatte gecikmeyen ve etrafındakilere örnek olan prensi iknada başarılı oldu. Fakat prensin mahiyetindekilerden bazıları isyan etti ve bu yazıda bulunan hiçbir şeye inanmak istemediklerini söylediler. Bütün sarayı, bütün krallığı ve tüm aileleri ayıran bu isyanın lokomotifleri kadınlardı. Bu anayasa, bütün Hristiyanların gökten indiğine inandıkları bir kitabı okumaktan kadınları men eder. Bu kitap İncil olup, bizim için Kur'an neyse onlar için de İncil aynı mahiyettedir. Cinsiyetlerine yapılmış hakareti kaldıramayan kadınlar bu anayasaya karşı ayaklanırlar. Bu vesileyle hiçbir talepleri olmayan erkekleri de aralarına kattılar. Bu din adamının yanlış düşünmediğini bu arada itiraf etmek lazım ve Büyük Ali sayesinde bizim kutsal dinimizin kurallarından haberdar olmalı. Kraldan mucize türü şeylerin anlatıldığını işittim ve onlara inanmakta tereddüt etmeyeceğinden kuşkum yok. Anlatılır ki bu kral kendisine karşı olan komşularıyla savaş yaparken krallığında onu kuşatan sayısız görünmeyen düşmanı varmış. Kralın bu düşmanları 30 yıldır aradığı eklenir ve çok güvendiği din adamlarının yardımına rağmen onlardan bir tekini bile bulamamış. Bu görünmeyen düşmanlar onunla yaşarlarmış. Onun sarayında, şehrinde, ordularında, mahkemelerindelermiş ve bu kral onları bulamadan ölüp giderse buna çok üzüleceği söylenmektedir. Bu görünmez insanlar genel anlamda var olup özel anlamda hiçbir şey değillermiş. Azaları olmayan bir vücut adeta. Kuşkusuz ki Tanrı yendiği düşmanlarına ılımlı davranmayan bu prense ondan daha zeki ve daha bahtlı görünmeyen düşmanlar hediye ederek onu cezalandırmakta. Sana yazmaya devam edeceğim ve İranlıların karakter ve dehalarından oldukça farklı şeyleri sana öğreteceğim. Her ikimizde de aynı dünyada bulunuyoruz. Fakat benim yaşadığım ülkenin insanlarıyla senin bulunduğun ülkenin insanları birbirinden oldukça farklı. Paris, 4 Rebiül Ahır 1712. 25. mektup. Özbek'ten İzmir'deki İbben'e. Yeğenin Redi'den bir mektup aldım. İtalya'yı görmek için İzmir'den ayrılacağını ve yolculuğunun tek amacının kendini yetiştirmek ve sana daha layık olmak olduğunu bildiriyor. Yaşlılığında birkaç günde olsa tesellin olacak bir yeğene sahip olduğun için seni tebrik ederim. Rika sana uzunca bir mektup yazıyor. Bu ülkeden sana oldukça bahsettiğini bana söyledi. Zekası o kadar kıvrak ki her şeyi anında kavruyor. Daha az düşünen bense sana hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sen en içten sohbetlerimizin konusun. İzmir'deki sıcak misafirperverliğinden ve dostluğunun her gün bize bahşettiği hizmetlerden yeterince söz edemiyoruz. Gönlü zengin İbben, bizim kadar minnettar ve sadık dostları nasıl her yerde bulabileceksin? İki dost arasında geçen böyle mutlu günleri seninle tekrar yaşamaya nail olur muyum acaba? Hoşça kal. Paris, 4 Rebiül Ahır 1712. 26. mektup. Özbek'ten İsfahan Sarayı'ndaki Roxana. Edep ve erdemden bir haber olunan sefih iklimlerden uzak, İran gibi güzel bir ülkede bulunmakla ne kadar mutlusunuz Roxana. Gerçekten de mutlusunuz. Sarayımda hiçbir insanın bozamayacağı masum bir hayat sürüyorsunuz. Hataya düşmeden mutluluğunuz süre geliyor. Hiçbir erkek şehvi bakışlarıyla sizi kirletmemiştir. Kayınpederiniz bile şölenlerin samimi havasında sizin o güzel ağzınızı hiç görmemiştir. Kutsal bir bağla ağzınızı örtmeyi hiç ihmal etmediniz. Mutlu Roxan, Siz kırdayken size bakmaya yeltenen gözü pek erkekleri öldürmek için her zaman önümüzde yürüyen harem ağlarınız olmuştur. Ben ki mutlu olmam için Tanrı sizi bana bahşetti. Sizin sürekli koruduğunuz bu hazinenin efendisi olmak için ne zahmetler çektim. Evliliğimizin ilk günlerinde sizi görememekten ne kadar üzüntü duydum ve size sahip olduğumda ne kadar sabırsızdım. Bu sabırsızlığı tatmin de edemiyordunuz. Telaşlı bir edebin inatçı karşı koymalarıyla onu daha da kamçılıyordunuz. Sürekli sakındığınız tüm erkeklerle beni karıştırıyordunuz. Ben sizi ararken sizi saklayıp bana ihanet eden köleleriniz arasında sizi kaybettiğimi hatırlıyor musunuz? Aşkımın şiddetini durdurmak için gözyaşlarınız yetmeyip annenizin otoritesine başvurduğunuz diğer bir günde gözünüzün önüne geliyor mu? Bütün çareler tükendiğinde cesaretinizin yaptırdıklarını hatırlıyor musunuz? Kendisinden daha çok sevdiğiniz müstesna ve güzel şeyi sizden istemeye devam ettiği takdirde kocanızı elinize aldığınız hançerle öldürmeye tehdit etmiştiniz. Aşk ve erdem arasındaki bu savaşta 2 ay geçti. Namusla ilgili bu vesveselerinizi daha da abartıp şunları yaptınız. İkna olduktan sonra bile kendinizi bana teslim etmediniz. İşin son haddesine kadar yakında bozulacak bekaretinizi savundunuz. Beni sizi seven bir koca olarak değil de sizi hiçe sayan bir düşman olarak gördünüz. 3 aydan daha uzun bir süre yüzüme kızarmadan bakmaya cesaret edemediniz. Anlaşılmaz edanız beni şu anki suçumdan daha fazla suçlar gibi. Bir kez bile olsun sükunet de size sahip olamadım. Güzelliğinizin ve çekiciliğinizin bir nebzesini bile bana göstermiyorsunuz. Ve siz bana en ufağını bile bahşetmeseniz de ben sizden çok büyük sevgi ve lütuflar beklemekteyim. Şu anda bulunduğum ülkede yetişmiş olsaydınız bu kadar karışık duygulara kapılmazsınız. Burada kadınlar ölçülülük diye bir şey tanımazlar. Sanki kendilerine saldırılmasını istiyorlarmışçasına erkeklerin önüne yüzleri açık çıkarlar. Gözleri erkekleri arar. Onları ibadethanelerde, gezintilerde, evlerinde görürler. Harem ağlarından yararlanma adetini bilmezler. Sizin aranızda var olan bu yüce sadelik ve bu güzel edep yerine alışılması imkansız, hoyrat bir edepsizlik hüküm sürmekte buralarda. Evet Roxan, şayet siz de burada olsaydınız, cinsiyetinizin rencide olduğu bu korkunç alçaklıkla kendinizi hakarete uğramış hissederdiniz. Ve derhal bu korkunç yerlerden kaçıp, masumiyeti bulduğunuz, kendinizden emin olduğunuz, hiçbir tehlikenin sizi titretmediği ve nihayet bana borçlu olduğunuz sevgiyi kaybetme korkusu olmaksızın, beni sevebildiğiniz bu sakin hayatın ardından koşardınız. En güzel renklerle teninizin parıltısını ortaya çıkardığınızda, en kıymetli kokuları vücudunuza sürdüğünüzde, en güzel elbiselerle kendinizi süslediğinizde, cilvenin incelikleriyle ve şarkınızın tatlılığıyla arkadaşlarınızdan farklı olmaya çalıştığınızda ve onlarla güzellikte ve sevimlilikte nazikçe yarıştığınızda benim hoşuma gitmekten başka bir varlık nedeniniz olmadığını hayal edebiliyordum. Ayrıca pek belli etmeden kızardığınızı gördüğümde, gözleriniz benimkilerini aradığında, tatlı ve pohpohlayıcı sözlerle gönlüme yavaş yavaş sızdığınızda artık aşkınızdan kuşku duymuyordum Roxan. Fakat Avrupa kadınları hakkında ne düşünebilirim? Tenlerine çeki düzen verme sanatı, kendilerini süslediklerini süsler, kendilerine gösterdikleri özen, onları her an meşgul eden sürekli hoşa gitme arzusu, erdemlerine büyük leke ve kocalarına da hakarettir. Böyle davranışlardan dolayı Avrupalı kadınların her an cinsel tecavüze uğrayacaklarını ve tüyleri ürpertecek derecede sefahate düşkünlükleri yüzünden evlilik bağını tamamen zedelediklerini düşünüyorum. Bu kadar da cüretkâr olan başıboş kadınların sayısı oldukça az. Bu kadınların hepsi doğuştan var olan ama eğitimin zayıflatıp yok edemediği kalplerine adeta kazınmış bir erdem duygusuna sahip. Onlar edebin gerektirdiği bazı harici görevleri ihmal edebilirler. Fakat son adım atmak gerektiğinde mizaç isyan eder. Ayrıca sizi sıkı sıkı kapalı yerlerde tutmamız, bu kadar çok harem ağasıyla sizi korumamız, oldukça uçarı isteklerinizi sıkmamız sizin sadakatinize güvenmediğimiz için değil. Fakat en küçük bir lekenin çok nazik masumluğu bozabileceğinden bunca tedbir alıyoruz. Size acıyorum Roxan. Badireler atlatan dürüstlüğünüz sizi hiç terk etmeyecek ve erdeminizin egemenliği altına aldığı arzuları gemleyebilecek bir kocayı hak etmekte. Paris, 7 Recep Eylül 1712. 27. mektup. Özbek'ten İsfahan'daki Nesir'e. Şu an Güneş şehrinin, İsfahan'ın ezeli rakibi Paris'teyim. İzmir'den ayrıldığımızda arkadaşım İbben'i içine senin için aldığım hediyeleri koyacağım bir kutu ayarlamakla görevlendirdim. Bu mektubu da aynı yolla alacaksın. Ondan 500 ya da 600 fersah uzakta olmama rağmen sanki o İsfahan'da ben de kumdaymışım gibi kolayca birbirimizle haberleşiyoruz. İzmir istikametine gemilerin devamlı kalktığı Marsilya'ya mektuplarımı yolluyorum. İbben ise İsfahan'a her gün hareket eden Ermeni kervanlarıyla İran'a gidecek mektupları yolluyor. Rika'nın sağlığı mükemmel. Güçlü vücut yapısı, gençliği ve doğuştan gelen neşesi onu her türlü hastalıktan koruyor. Fakat ben iyi değilim. Vücudum ve ruhum adeta yıkık dökük. Giderek her gün beni biraz daha üzen düşüncelere dalıyorum. Bozulan sağlığım vatanıma dönmemi zorunlu kılıyor ve içinde bulunduğum bu ülkeyi benim gözümde daha da yabancı kılıyor. Fakat sevgili Nesir, öyle hareket et ki içinde bulunduğum durumu kadınlarım öğrenmesin. Şayet beni seviyorlarsa gözyaşı dökmelerini, sevmiyorlarsa cesaretlerini arttırmak istemiyorum. Harem ağalarım benim tehlikede olduğuma inanıp alçakça yaltaklanmalarının cezasız kalacağını umarlarsa, kayaların bile duyarsız kalamadığı ve cansız şeyleri harekete geçirebilecek kadın milletinin pohpohlayıcı sesine kulaklarını tıkamayı bırakıp onların isteklerine boyun eğerler. Hoşça kal Nesir. Sana güvendiğimi ifade etmekten zevk alıyorum. Paris, 5 Şaban, Ekim 1712. 5. ayrımın sonu. Sayfa 51.